Ayrım 10.
Hacı Kalfa gülmemin bir türlü kesilmemesine evvela kızacak oldu. Fakat sonradan vazgeçti. Beni kızdırmak için mahsus yapıyorsun ama kızmayacağım dedi. Sonra gözlerinde garip bir hüzünle ilave etti. Kafeste kuş gibi o kadar sıkılıyorsun bu yalnız odada ki biraz alay çıkar, gül, ziyanı yok. Ahbaplık daha artarsa ben sana bir parçada oynayacağım galiba. Biraz eğlenmen için. Anladın mı efendim? Hacı Kalfa'ya ne yazdığımı anlatmak kabil değildi. Yazım pek çarpık çurpuk da meşk yazıyorum Hacı Kalfa dedim. Yarın öbür gün derse başlayacağım. Çocuklar ayıplar sonra. Hacı Kalfa fotoğraf karşısında poz alır gibi sopasına dayandı. Gözlerinde tatlı bir gülümsemeyle cevap verdi. Çocuk aldatıyorsun. Hacı Kalfa kaç baharın yoğurdunu yemiştir bilirsin sen. Onlar ki hattat gibi sülüs yazılar, iki parça etmez yazdıkları. Onlar ki böyle karınca ayağı gibi eğri büğrü bir şey karalarlar, ne çıkarsa onlardan çıkar. Biz dairelerde ne kadar tavan tepmiş, ne çeşit memurlar görmüşüz bilirsin sen. Bir derdin vardır senin. Vardır ama her neyse onun orası bizlere düşmez. Yalnız yazarken parmaklarını mürekkeple boyamamaya gayret et ki çocuklara karşı asıl oyup odur. Hadi bakalım sen yaz yazını, ben de tahtalarımı fırçalayayım. Hacı Kalfa'yı savdıktan sonra tekrar masamın başına geçtim. Fakat artık çalışamıyorum. Onun bazı sözleri beni sardıkça sarıyor. Adamcağızın hakkı var. Madem ki artık koskoca insanım, yarın öbür gün işe başlayacak bir hocayım, o halde kendimden, çocukluğumdan hiçbir eser bırakmamaya çalışmalıyım. Hakikaten parmaklarımdaki, hatta Hacı Kalfa'nın söylememesine rağmen dudağımdaki mürekkep lekeleri ne oluyor? Hele geceleri defterime yazarken sık sık kendimi mektepte görmem, artık bir daha göremeyeceğim insanların etrafımda dolaşıyor gibi olmalarını hissetmem biraz da bu lekelerden gelmiyor mu? Hacı Kalfa'nın bir sözü daha zihnimde takılıyor. Kafeste kuş gibi o kadar sıkılıyorsun ki bu yalnız odada. Kafeslerin hepsinden nihayet kurtulduğum bugün de birinin beni kafeste bir kuş gibi görmesi doğru değil. Sonra kuş kelimesinin eski çalı kuşunu kırık kanadı kapanmış gagasıyla düştüğü yerden kaldırmak gayreti var. Hacı Kalfa böyle konuşmakta devam ederse aramızın bozulmasından korkuyorum. Mamafi defterimi eksik bırakmamak için son bir gayret lazım. Arkamda bıraktığım iğrenç dünyaya bir kere daha dönmeliyim. O akşamüstü yabancı kadından öğreneceğimi öğrendikten sonra odama giriyorum. Taşlıkta teyzeme tesadüf ettim. Karanlıkta bir köşeye gizlenmek istedim. Fakat teyzem beni görmüştü. Kim o diye seslendi. Sen misin Feride? Niçin saklanıyorsun? Cevap vermeden karşısında durdum. Birbirimizin yüzünü fark edemiyorduk. Mutlaka yine bir yaramazlık. Görünmez bir el göğsüme basıyor, nefesimi kesiyor gibiydi. Teyze dedim. Teyzem bu dakikada bana bir tatlı kelime söylemiş olsaydı, hafifçe yanağıma dokunsa, saçımı okşasaydı, ağlayarak kollarına atılacak, belki her şeyi söyleyecektim. Fakat o benim ne halde olduğumu fark edemedi. Yine ne derdin var Feride dedi. Teyzemden bir şey istediğim vakit daima böyle söylerdi. Fakat bu akşam bana öyle geldi ki bu sözlerle artık yetmedi mi demek istiyor. Hiç teyze dedim. Müsaade edersen seni öpeceğim. Teyzem ne olsa annem demektir. Onu son bir defa öpmeden ayrılmak istemiyordum. Cevabını beklemeden ellerini tuttum. Karanlıkta iki yanağından sonra gözlerinden öptüm. Odam darmadağınık. İskemlelerin üstüne elbiseler atılmıştı. Açık dolap gözlerinden çamaşırlar sarkıyordu. Benim cesaret ettiğim şeyi yapacak insanın arkasında derbeder bir mektep çocuğu odası bırakması ayıptı. Fakat ne çare ki vakit çok dardı. Penceremde ışık görüp gelmelerinden korkarak karanlıkta hemen el yardımıyla ona bırakılacak birkaç satır yazdım. Sonra dolabımı açtım. Kırmızı bir kurdeleyle bağlı diplomamı, yadigar kıymetinde birkaç parça eşyayı, annemden kalma küpe yüzük gibi bir iki fakir mücevheri mektep valizime doldurdum. Kapılardan kaçan evlatlıkların da böyle yaptıklarını hatırlıyor, acı acı gülüyordum. Nereye gideceğimi ancak sokağa çıktıktan sonra düşündüm. Evet, ben nereye gidecektim? Yarın olsa kolay. Zihnimde müphem surette tasarlanmış bir şeyim vardı. Asıl mesele bu geceyi geçirmekti. Gecenin bu saatinde nereye sığınabilirdim? Her şeyi göze almış olmama rağmen elimde valizimle sabaha kadar tarlalarda dolaşamazdım ya. Biraz sonra köşkte bir kıyamet kopacaktı. Rezalet korkusuyla belki polise başvurmazlardı. Fakat etrafta kol kol arayıcılar çıkacağı muhakkaktı. Tren, vapur, hatta araba yolculuğu tehlikeliydi. İzimi çabucak keşfederlerdi. Gerçi hayatını kendi istediği gibi yaşamak isteyen bir insanı zorla bu köşke dönmeye mecbur edecek bir kuvvet yoktu. Fakat kararımı bir çocuk deliliği, şımarık bir kız nazı sanacaklar, beni de kendilerinde boş yere üzeceklerdi. Onları bu fikirden vazgeçirmek, hatta bir daha adımı anmaya tövbe ettirmek için yarın teyzeme nasıl bir mektup yazacağımı biliyordum. Fakat bu gece nerede barınacaktım? Evvela aklıma civar köşklerde oturan bazı arkadaşlarım geldi. Beni muhakkak ki iyi karşılayacaklardı. Fakat yaptığım az çok bir rezaletti. Bu vaziyette bir kızı bir gecelik olsun evlerine kabul etmek belki tuhaflarına gidecekti. Sonra bu fevkaladeliği izah için onlara bir şey söylemek lazım gelecekti. Yabancılara hesap vermenin ve onlardan nasihat dinlemenin gücümü gideceğini hissediyordum. Nihayet ilk aklıma gelen isimler tabiatıyla evlendiklerinde de aynı kolaylıkla düşüneceği isimler olacak. Beni aramaya en evvel onlardan başlayacaklardır. Arkadaşlarımın aileleri gece yarısı telaş içinde beni sormaya gelen aileme benim hatırım için burada yok demeye cesaret edebilecekler miydi? İstasyona giden caddeyi tehlikeli bularak aradaki İçeren köy yollarına sapmıştım. Karanlık gittikçe artıyordu. Şaşırmaya, cesaretimi kaybetmeye başladığım bir zamanda aklıma birdenbire bir şey geldi. 8-10 sene evvel akrabalarımızdan birinin evinde süt ninelik etmiş bir muhacir kadını vardı ki sahra yiyecede oturur ve sık sık köşke gelirdi. Geçen sene bir gün uzunca bir akşam gezintisinden dönerken onun evine uğramış, yarım saat kadar bahçesinde dinlenmiştik. Eskilerimi daima ona verdiğim için benimle arası gayet iyiydi. Geceyi onun evinde geçirirdim ve kimse benim orada olacağımı akıl edemezdi. Sokaktan bir muhacir arabası geçiyordu. Evvela onu çevirmek istedim. Fakat bu hem tehlikeliydi hem de üstümde bozuk param yoktu. Çaresiz yaya olarak sahra-i cidin yolunu tuttum. Karanlıkta bir gölge gördükçe yahut bir ayak sesi işittikçe titreyerek duruyordum. Gece vakti ıssız kır yollarında tek başına dolaşan bir kadından kim şüphe etmezdi? Bereket versin ortalıkta incin yoktu. Yalnız bir bağın kenarından geçerken küçük bir tehlike atlattım. Karşıdan türkü söyleyerek birkaç sarhoş geliyordu. Bir sıçrayışta bağın kenarındaki alçak çitin üstünden açtım. Onlar geçip gidinceye kadar orada gizlendim. Bağda köpek falan olsaydı halim haraptı. Bundan başka Sahra-i Cedid Caddesi'ni geçerken kaldırımlar üstünde yorgun yorgun sopasını sürüyen bir bekçiye rastladım. Fakat hoş bir tesadüf oldu. Adamcağız beni görmeden yan sokaklardan birine sarptı. Süt nineyle ihtiyar kocası beni görünce şaşırdılar. Yolda hazırladığım kurt masalını okudum. Büyük amcamla Üsküdar'dan geliyorduk. Şurada arabamızın tekerleği kırıldı. Bu saatte başka arabada da bulamadık. Çaresiz yaya dönüyorduk. Uzaktan sizin lambanızı gördük. Amcam, haydi Feride, yabancı yer değil ya, sen süt nineye misafir ol bu gece. Ben de şuradaki bir ahbabımda kalayım dedi. Doğrusu masalım bu saf insanlarca bile pek kolay inanılacak bir masal değildi. Fakat küçük hanımı bir gece misafir etmek şerefi onlar için o kadar büyük bir şeydi ki sözlerimden şüphe etmediler. Zavallı sütlinenin benim için hazırladığı kır lavantası kokan tertemiz yatağı ertesi sabah boş, dokunulmamış gördüğü zaman ayakları suya ermişti ki o vakitte kuş uçmuş, kervan geçmiş bulunuyordu. O gece sütlinin odasında lambamı söndürmüş, karanlığa baka baka uzun bir plan hazırlamıştım. Dolabımın bir köşesinde kırmızı kurdelesiyle ağır ağır solup sararmaktan başka bir şeye yaramayacak zannettiğim diplomam gözümde bir ehemmiyet almıştı. Bütün ümidim pek makbul olduğunu söyledikleri bu kağıt parçasındaydı. Onun sayesinde Anadolu vilayetlerinin birinde bir hocalık alacak, bütün hayatımı çoluk çocuk arasında şen ve mesut geçirecektim. İstanbul'dan çıkıncaya kadar Eyüp Sultan'daki Gül Misal Kalfa'nın evinde gizlenmeye karar vermiştim. Gül Misal Kalfa annemin dadısıydı. Annem evlenirken onu da Eyüp'te ihtiyar bir kolcubaşıya vererek çırak çıkarmışlardı. Annemi çok sevmesine mukabil teyzelerimle arası bozuktu. Büyük annem sağken ara sıra yalıya gelir, bana boyalı Eyüp oyuncakları getirirdi. Fakat o öldükten sonra Kalfa büsbütün ayağını kesmiş, teyzelerimin de adını anmaz olmuşlardı. Sebebini bilmiyordum ama aralarında galiba bir de kavga çıkmıştı. Herhalde İstanbul'da benim için Gülmisal Kalfa'nın evinden daha emin bir yer yoktu. Teyzem zihnimde gittikçe dallanıp budaklanan mektubu aldıktan sonra ağlamaktan başka bir şey yapamayacaktı. Öteki alçak da ne de olsa insandı. İzimi keşfetse bile karşıma çıkmaya yüz surat bulamayacaktı. O sabah Kalfa'nın sokak kapısını aralık buldum. Kendisi kınalı saçlarının üstünde bir başörtüsü, çıplak ayaklarında hamam nalınlarıyla evinin taşlarını yıkıyordu. Bir şey söylemeden kapının önünde durdum. Onu seyretmeye başladım. Yüzüm sımsıkı kapalı olduğu için beni tanıyamıyor, fersiz mavi gözleriyle şaşkın şaşkın bana bakıyordu. "Bir şey mi istediniz hanım?" dedi. Bir iki kere yutkunduktan sonra "Dadı, beni tanımadın mı?" diye sordum. Sesim onun üzerinde anlaşılmaz bir tesir yaptı. Ürkmüş gibi geri çekilerek "Fesübhanallah, fesübhanallah" diye seslendi. "Açsana yüzünü hanım." Valizimi ıslak taşların üstüne koyarak peçemi kaldırdım. Kalfa boğuk bir feryat kopardı. "Güzide, güzidem gelmiş, ah evladım." Damarları çıkmış, zayıf kollarıyla boynuma sarılıyor, gözlerinden sel gibi yaşlar akarak "Ah çocuğum, ah çocuğum" diye hıçkırıyordu. Bu fazla heyecanın sebebini anlamıştım. Benim gittikçe anneme benzediğimi söylerlerdi. Hatta onu hiç unutmayan eski bir arkadaşı, "Güzide'nin tamamıyla 20 yaşındaki çehresi, sesi, Feride'yi ağlamadan dinleyemiyorum" derdi. Gülmisal Kalfa'ya da şimdi aynı şey olmuştu. Ağlamanın bu kadar güzel bir şey olacağını bu ihtiyar Çerkes halayıktan evvel bana hiç kimse anlatmamıştır. Annemi ben hayal meyal hatırlarım. Bazı terk edilmiş odalarda toza toprağa bulanmış, çizgileri ve boyaları silinmiş eski resimler şeklinde belli belirsiz bir hayal. Bu hayal bugüne kadar bende ne bir hüzün ne bir fazla sevgi uyandırmıştı. Fakat Gülmisal Kalfa, zavallı ihtiyar kalfasından benimle onu ayırt edemeyerek "Güzidem" diye hıçkırırken içimde anlaşılmaz bir şey oldu. Annem gözümün önünde, ölümünün ateşi yüreğimde, ben de "Anne, anneciğim" diye katıla katıla ağlamaya başladım. Zavallı kalfa kendi kendini unutmuş benimle uğraşmaya başlamıştı. Gözyaşlarımın içinde ona sordum. "Kalfa, annem bana çok mu benziyordu?" "Çok kızım. Seni görünce aklım karıştı. Onu görüyorum sandım. Allah toprağa kadar ömür versin sana." İhtiyar kalfa taşlığın yanındaki odada beni çocuk gibi soyarken hala için için ağlamakta devam ediyordu. Onun patiska perdeli küçük odasında geçirdiğim ilk saatlerin tadını dünyada unutmayacağım. Beni soyduktan sonra dokuma bir örtüyle kaplı kerevetin üstüne yatırdı. Başımı dizine koydu, alnımı ve saçlarımı okşayarak anneme anlatmaya başladı. Doğduğu gün mavi yüzlü yeminisiyle ilk defa kucağına aldığı dakikadan sonra ayrıldığı güne kadar bütün hatıralarını bir bir anlattı. Sıra bana gelince ben de başıma gelenleri ona olduğu gibi söyledim. Kalfa sözlerimi bir çocuk masalı dinler gibi gülümseyerek dinliyor, ara sıra "Vah yavrum" diye içini çekiyordu. Fakat dün gece köşkten nasıl çıktığımı, bir daha ölünceye kadar oraya dönmeyeceğimi söylediğim vakit telaşa düştü. "Feride, sen çocukluk etmişsin. Kamuran Bey bir cahillik etmiş. Tövbe eder, bir daha yapmaz" dedi. Gülümser Kalfi'ye isyanlarımı anlatmaya imkan yoktu. Hikayemin sonunda dedim ki, "Gülümser Kalfa, ihtiyar kafacığını nafile yorma. Ben 2-3 gün sana misafir olduktan sonra başka bir memlekete gideceğim. Elimin emeğiyle yaşayacağım." Ben böyle söylerken kadıncağızın gözleri doluyor, ellerimi okşayıp yanaklarına, dudaklarına sürerek "Bu ellere kıyabilir miyim ben?" diyordu. Kalfayı dizlerimin üstüne oturtup hoplatarak buruşuk yanaklarını çekiştirerek anlattım ki o eller için şimdilik fazla bir tehlike yoktur. Yaramazlık eden birkaç küçüğün ara sıra kulaklarını çekmekten başka bir şey de kullanılacak değildir. Anadolu'da nasıl hocalık edeceğimi, neler yapacağımı öyle neşeyle anlatıyordum ki nihayet o da benim heyecanıma kapıldı. Yeşil bir bürünceye sarılı küçük mushafını duvardan indirdi ve onun üzerine yemin etti ki burada misafir kaldığım müddetçe beni ele vermeyecektir. Öte taraftan beni aramaya gelenler olursa kapıdan çevirecektir. O gün akşama kadar Gülmisel Kalfa ile ev işi gördük. Ben şimdiye kadar hep hazırdan yemiştim. Bir gün bir yumurta bile pişirmemiştim. Bu artık değişmeliydi. Bundan sonra aşçıyı, hizmetçiyi nereden bulacaktım? Hazır Gülmisel Kalfa elimdeyken ondan nasıl yemek pişireceğini, bulaşık ve çamaşır yıkanacağını, hatta söylemesi ayıp ama nasıl sökük dikilip çorap yamanacağını öğrenmeliydim. İskarpinlerimi, çoraplarımı çıkardıktan sonra işe girişmiştim. Kalfa'nın isyanlarına, feryatlarına kulak asmadan kuyudan kova kova su çektim. Tahtaları sildim yahut batırdım. Sonra yine kuyu başına oturarak onunla beraber zerzevat ayıkladım. Zerzevat ayıklamak deyip geçeriz ama o ne ince işmiş. Kalfa soyduğum patatesleri gördükçe feryat ediyor, "Kızım, sen onların yarısını kabuklarıyla beraber atıyorsun" diyordu. Ben o vakit dikkatle gözlerimi açıyor, "Sahi öyle Kalfa, ben bunu senden öğrenmeseydim bin zahmetle satın aldığım patateslerimin yarısını atacak ve ömrümün sonuna kadar farkında olmayacaktım" diyordum. Ondan öğreneceğim şeyleri yazmak için yanıma küçük bir not defteri koymuştum. İkide bir de, "Dadı, patateslerin tanesini kaç kuruşa verirler? Kabuklarını en çok kaç santim kesmek lazım gelir?" gibi sualler soruyor, dadıyı güldürüyordum. Hele, "Dadı, tahta silmek için kaç kova su lazım?" dediğim zaman kadıncağızın adeta gözlerinden yaş geldi. Cahil bir çerkeze yeni mektep usullerini nasıl anlatırsın? Bunları yaparken seviniyor, akşamdan beri vücudumun bir yerinden gelen hafif sızının adeta uyuştuğunu duyuyordum. Tenceremizi ateşe koyduktan sonra mutfaktaki tertemiz hasırın üstüne oturduk. "Ah Kalfacığım" diyordum, "kim bilir gideceğim yerler ne kadar güzeldir. Ben Arabistan'ı hayal meyal biliyorum. Anadolu herhalde ondan daha çok güzeldir. Oradaki insanlar bize benzemezlermiş. Kendileri fakirmiş fakat gönülleri öyle zengin, öyle zenginmiş ki hiçbiri değil fakir bir akraba çocuğuna, hatta düşmanın ettiği iyiliği başına kalkmak mürüvvetsizliğinde bulunmazmış. Küçük bir mektebim olacak. Baştan başa çiçeklerle donatacağım. Çocuklarım, bir alay çocuğum olacak. Kendime abla dedirteceğim. Fakir olanlara elimle siyah önlükler dikeceğim. Hangi elinle diyeceksin? Gülme, alay etme. Onu da öğrenirim elbette." Kalfa kah gülüyor, kah pişman olmuş gibi kızararak, "Feride, evlatçım, sen çok yanlış yola gidiyorsun" diye içini çekiyordu. Görürüz bakalım hangimizin yanlış gittiğini. Bu işler bittikten sonra teyzemin o korkunç mektubu yazıldı. Bu mektubun bir yerinde şöyle söylüyordum: seninle açık konuşacağım teyze. Kamran bana hiçbir zaman bir şey söylemedi. O benim için hiçbir zaman kendini beğenmiş, şımarık, manasız, ruhsuz, karaktersiz bir konak çocuğundan başka bir şey olmadı. Zayıf, mini mini, çerden çöpten bir insan. Daha sayayım mı? Ben onu hiçbir zaman ne beğendim, ne istedim, ne de başka türlü bir his duydum. Böyledir de niçin onunla evlenmeye razı oldun diyeceksin. Çalı kuşunun kafasızlığı malum. Bir delilik yaptık. Fakat bereket versin ki kendimi vaktinde topladım. Oğlunuz için böyle düşünen bir kızın saadetli eviniz için nasıl bir felaket olacağını anlamanız lazım gelir. İşte bugün içinizden ayrılmak ve aradaki bütün bağları kesmek suretiyle bu felaketin önünü aldım. Senelerden beri gördüğüm iyiliklerin birazını ödedim. Bu lakırtıları işittikten sonra artık benim adımı ağzınıza almak küçüklüğünden kendinizi sakınacağınızı umarım. Yine bilmelisiniz ki bu ağza alınmaz lakırtıları utanmadan, çekinmeden bile size yazan nankör ve terbiyesiz kızla karşı karşıya gelecek olursanız bir çamaşırcı kadın kavgası yapmaya da kadirdir. Bunun için en iyisi artık birbirimizin adını anmamak olacaktır. Farz ediniz ki çalı kuşu da anası gibi bir köşede ölüp gitti. İsterseniz bir iki damla gözyaşı dökün, ona karışmam. Fakat sakın uzaktan bir yardıma filan kalkayım demeyin. Hakaretle reddederim. Ben 20 yaşında postunu sudan kurtarmış bir insanım. Canım nasıl isterse öyle yaşarım. Bu terbiyesiz mektubu hatırladıkça daima utanacak ve ağlayacağım. Fakat lazımdı. Teyzemin beni aramasına, belki peşime düşmesine başka türlü mani olamazdım. Varsın kızsın, darılsın teyzem. Fakat üzülmesin. Ertesi gün mektubumu elimle postaya verdikten sonra doğru Marif Nezaretine gittim. Arkamda gülmisel kalfanın bol çarşafı, yüzümde onun kalın peçesi vardı.